İkinci ayrım, sayfa 18. O gün Frunzenskaya, Naberejnaya'daki o cenaze evinde oğlunu dinlerken, Fransa'dan New York'a giden transatlantiğin güvertesindeki Nabokov'dum. Başımda Humphrey Bogart'ın Casablanca filmindeki füme grisi fötür şapkası, üzerimde robası kanatlı ajan pardüsüsü, sigaramı bahse girerim ki galuvazdı, yakmak için soğuk rüzgara sırtımı dönmem gerekiyordu. Kibrit çakar almaz ekonomik kriz kibriti. Beşincisi ancak yanardı. Avrupa'nın kan ve ateş çemberini yarmış yeni dünyanın cıvıltılı çocuk bahçelerine açılıyordum. Bundan böyle Amerikalı bir yazar olacaktım. Amerikalı yazar olmak demek özgür olmak demek. Amerikalı yazar olmak demek topluma karşı sorumluluklarını örfi yasalara emanet edip kurtulmak demek. Amerikalı yazar olmak demek yasaları manipüle etme işini yayıncıya bırakmak demek. Nitekim öyle de olmuştu. Amerika'da yayıncı bulamayan Nabokov tam 30 yayın evinden red cevabı almıştı. Paris'in pornografi kitaplar basmakla ünlü ki bunların arasında Yengeç Dönencesi, Ulize, Onun Hikayesi gibi kitaplar var, Olimpia yayın evine uzanmış. Lolita'yı orada bastırmıştı. Gerisi reklamın iyisi kötüsü yoktur faslına giriyordu. Kendisi de ünlü bir yazar olan Graham Greene, okuduğum en pis kitap yayıncısı da satıcısı da hapse girmeli deyince Lolita'yı co-celebr yapan süreç başlamış oldu. Dipnot, co-celebr, meşhur bir dava, meşhur bir ihtilaf. Greene'in sesine kulak veren İngiliz İçişleri Bakanı kitabın İngiltere'ye girmesini yasakladı. Dönüp Fransız Kültür Bakanı meslektaşını da aynı şeyi yapmaya davet etti. 1956 İngiltere ile Fransa'nın Süveyş kanalını ele geçirmek üzere ittifak yaptıkları yıl. Bakan Bukanowski'nin İngiliz meslektaşını kıracak hali yok. Tuttu Olimpia yayın evinin Lolita'nın da dahil olduğu 25 kitabını birden yasakladı. Mali krize giren Olimpia Fransız İdare Mahkemesi'ne başvurdu ama Nabokov'u değil, düşünce özgürlüğünü savundu. Pornografi sansürün sonucudur. Sansür kalkarsa pornografi de kalkar. Avukat Fransa'nın layık bir devlet olduğundan bahisle devlet işlerinin din işlerinden ayrıldığını, Lolita'ya muhalefetin din çıkışlı olduğu için kabul edilemez olduğunu iddia etti. Çocukların ve gençlerin korunması gerekliliği tartışılmaz. Ancak unutmayalım ki iştahı körükleyen kilit altında tutulan reçel kavanozudur. Açıkta olan değil şeklinde hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bir savunma yaptı. Çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan toplumun onlara vereceği sağlıklı eğitimdir. Kötülüğün kol gezdiği bir dünyada neyin ne olduğu bilgisidir. Ahlaki değerlerin şekillendirdiği alanda yasalar fuzulidir. Uygulanmaları caiz olamaz. Bu son cümlenin bir tercümesi de bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler idi ki tipik bir ultra liberal söylemdi. Lolita böylece ahlaki bir tartışmanın nesnesi olmaktan çıktı. Fransız aydınlanması kapsamında lağv edilmiş olan düşünce suçu sınıflandırmasına sokuldu ve beraatı garantilendi. Kitabın Hollywood'da Stanley Kubrick'e milyonlarca dolar kazandıracağı yol açıldı. Nabokov ya çocukluğu, çocukluğu ilginç değil diye devam ediyordu. Kaba kulağı, su çiçeği, kızıl gibi hastalıklar, sıska, titrek bir fare gibi bir oğlan çocuğu gogol. Elleri pis, saçları yağlı, kulakları akıntılı, yapış yapış tatlılar tıkınıyor. Okulda arkadaşları onun kitaplarına dokunmaktan kaçınıyor. Nezlin'deki okulu bitirip iş bulmak üzere St. Petersburg'a geldiğinde kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. Soğuktan burnu da donmuş olduğundan sümüklerinin aktığını hissetmiyor. Yaklaşık 350 ruble harcıyor. Bunu annesine yazdığı itaatkar mektuplarından biliyoruz. Kendisine yeni giysiler alıyor. Puşkin'in kapısında bitiyor. Uşağı büyük şairin henüz uyanmamış olduğunu söylüyor. Demek bütün gece çalıştı diyor Gogol. Uşağın cevabı ne çalışması, kumardaydı. Bu noktada onun anası hakkında birkaç söz etmek zorundayım. Anaların oğullarının eserlerini şekillendirmelerindeki etkilerini küçümseyen biyografiler beni her ne kadar hasta ederse de o fantastik, histerik, batıl inançlı, hiper kuşkucu ama yine de bir biçimde sevilesi anası Maria Gogol'ün Nikola'ya ömrü boyunca peşini bırakmayan cehennem korkusunu aşılamış olmasının önemini abartmamak lazım. Çünkü zaten ana oğul mizaçları itibariyle birbirine pek benzerlerdi. Bu tekinsiz taşralı kadın buharlı makinelerden lokomotiflere kadar bir sürü şeyin kendi Nikolay'ının icadı olduğunu anlatırdı. Sonraları etrafta gördüğü ne kadar süprüntü roman varsa onları da oğlunun yazdığını ilan eder oldu. Öylesine zevksiz hatta iğrençti ki zaman zaman ona Ukrayna taşra adetleri hakkında bir şeyler soran Nikolay bunu da kesti. Yazdıkları hakkında tek kelime etmemeye başladı. Dehasının büyüdüğü yıllarda annesini hemen hemen hiç görmedi. Bir süre sonra da kadına ait her şeyden, zekasından, kaypaklığından, toprak sahibi olarak işlerini yürütüş biçiminden nefret eder oldu. Yine de ilişkisini tamamen kesmedi çünkü yarı dinsel geleneğin adamıydı ve kendini beğenmişti. Madame Zelenskaya'nın masasında oturmuş orada olmayan ev sahibesinin oğluyla ilişkilerini en kaba, en adi, en acımasız bir biçimde hem de Nikolay Maria Gogol ikilisinden yola çıkarak çözümlüyordu. Oksana Dmitriyevna'nın büyücü olduğu şeklindeki yaygın ününden yola çıkarak onunla tekinsiz dediği Maria Gogol arasında bağlantı kuruyor. Alexi'nin ateşe yürümesiyle sonuçlanan seyri sülükünü ahlaki muradından arındırıp Freudçu yani bilimsel özüne oturtuyordu. Yetiştiriliş biçiminden kaynaklanan hormon dengesizliğinin kışkırttığı, manik depresif yapısının neden olduğu müessif bir intihar. Kes artık Dmitri Vladimirovich, kes artık. Bu ne bitmez tükenmez intikamdır. Alexi de öldü ama bak babanın ilham perisi yaşıyor. İblis sapasağlam. Ne zaman isterseniz kendisine yeni bir Lolita sipariş edebilirsiniz. Acıdan ve öfkeden neyi nasıl söyleyeceğimi şaşırmıştım. Ama tabii karşımdaki Nabokov'un aslı değil, babasının telif haklarının peşindeki batılı oğluydu. İntikamdan kastımın kibirli Fransız aydınlanmasının intikamı olduğunu açıklasam da anlar mıydı? Nereye kadar anlardı? Nitekim Alexander Solzhenitsyn'in dışında Alexi'nin kuzeni Peder Andrei Dmitriyevich de dahil olmak üzere cenaze evindekilerin hiçbirisine en ufak bir tepki gelmedi. Bir tek Solzhenitsyn'in gözlerinden belli belirsiz bir ışık geçti. O ışığı da diğerleri fark etmedi. Ama benim de frenlerim kopmuş gibiydi. Seni men ederim deyiverdim. Alexi bir azizin soylu ölümünü öldü. Seni Alexi'yi değerlendirmekten men ederim. Hiç öyle bakma yüzüme. Sizleri çözdüm. Şairane belagatiniz beni etkilemiyor. Ne adadaki, ne Lolita'daki, ne de şimdiki belagatiniz etkiliyor. Ne de zekanız hayranlık uyandırıyor. Heyhat, nasıl da haksızı haklı çıkarır kabalık. Öfkem açıklayıcı sıfatlar kullanmamı engelleyince, çıkışımın kaba ahkamdan ibaret kalması kaçınılmazdı. Siz derken Gorbaçov sonrası Rusya'nın ruhunu eline geçiren Batıcı İnstitutçiki'den bahsettiğim anlaşılmadı. Dipnot, İnstitutçiki, Glasnost ve Perestroika'nın yaratmış olduğu yeni bir grup, gayri resmi askeri yorumculardan ve analistlerden oluşuyor. Rusya'nın sorunlarından ve dolayısıyla politikadan uzak duran yaşamlarını gerek içerik, gerekse tarz olarak sıradan Ruslardan farklılaştırmaya ısrarla özen gösteren yeni aydın tipolojisinin iktidarının yıkıcılığından bahsettiğim anlaşılsaydı, hiç değilse Galina Alekseyevna benden yana çıkardı. Her türlü lüksten uzak, keşiş sadeliğinde yaşam sürdürmeyi şiar edinmiş olan Bolşevik dedelerinden farklı olarak, güzel konuşmaya, nezaket kurallarına hak ettiklerinden fazla önem veren, kadınlara kapı açan, mantolarını tutan, hatta ellerini öpen bu selam yoldaş değil, enşante madam, tipolojisinin Rusya'yı nerelere götürdüğünü benden daha iyi kestiriyor olmamaları mümkün değildi. Düzenin ideolojik taleplerinden kurtulmak için antropoloji, arkeoloji, Bizans tarihi gibi nötr alanlara kaçıp güne kayıtsız kalanların, bizdeki bıyıklı yabancıların Rabinovich benzeri karşılıklarının etkilerini değerlendirememeleri de mümkün değildi. Öte yandan bu büyük ulusun tarihin bu trajik aşamasında Alexi şöyle dursun, gökten Hazreti İsa inse kaderi Moskova kaldırımlarının bir köşesinde öylece kıvrılıp kalmak olur. Donmuş bedeni Lujkov'un işçilerinin her sabah kamyona yükledikleri isimsiz ölü canların arasındaki yerini alır diye de düşünüyordum. Buna rağmen kendimi tutamadım. Allah cezanızı versin. Sesim niyetlendiğimden de yüksek çıktı. Herkes bana baktı. Dmitri Vladimirovich keyifli keyifli bana göre arsız arsız güldü. Duydunuz değil mi? Konstantinopol'den Gülo'ya sultan bizi çözmüş. Şark usulü olmasına özen gösterdiği bir de reverans yaptı. Buyurun sultanım, çözümlemenizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Ve ok yaydan çıktı. Alexi'yi Gogol'ü kullanarak hükümsüzleştirdiniz. Gogol'ü de burun motifini kullanarak diye başladım. Babanız Gogol'ün burnunun folklor denilen harca alem pazardan alınan bir karnaval kostümü olduğunu söylerken kendisini ele verdiğinin farkında değildi. Çünkü okurunun zekasını hep küçümsedi. Nitekim Gogol'ün marazi melankolisini anlatırken kendisinin deva bulmaz bir psikopat olduğunu itiraf ediyor. Evet efendim, büyük yazar Vladimir Nabokov özde iflah olmaz bir sübyancıydı ve tıpkı kendisinden önceki büyük pornocular gibi, Stern gibi, Lawrence gibi o da yazdıklarıyla kendi arasına mesafe koyabilmek için aklınca ayrıntılı stratejiler uyguladı. Böyle de yapmak zorundaydı çünkü bir yazarın aşağılık arzularının varlığını teslim etmesi, günahlarını itiraf etmesiyle eşdeğerdir. Ancak veli nimeti okurunu kaybetmeyi de göze alamaz. Babanız okurlarının kendisini aşağılamalarındansa kendisi okurlarını aşağılama yoluna gitti. şiirsel oyunlar, gerilim, erotik betimlemeler derken okurunu tahrik etti. Amacı okurunun tahrik olduğu için kendisinden utanmasını, kendisini suçlu hissetmesini sağlamaktı. Başardı da. Kendisinin iğrenç arzuları şiirsel giysilerinin altına saklanmışken okurunkiler çırılçıplak ortaya döküldüler. Burun Gogol'ün bir numaralı müttefiki olduysa şiirsellik de sizin babanızın bir numaralı müttefiki oldu. Sadece müttefiki de değil, varlık nedeni. Okur belagate teslim oldu. Bir süre içinde olsa ahlaki değerlerini bir kenara bırakmaya, yan yana getirilmiş güzel sözlerin keyfini çıkarmaya rıza gösterdi. Vladimir Nabokov kurgu bilimi bile kullandı. Ada ile Van'ın ensest ilişkisini zemin kurgu bilimi olmasa pazarlayabilir miydiniz? Babanız pornografiyi bizim dünyamızın dışına yerleştirdi ki yakalanmasın. Oysa Alexi. Aziz Alexi böylesi ucuz numaralara tenezzül etmezdi. Alexi hiçbir zaman okurunu eğlendirmek için yazmadı, sakınmak üzere yazdı. O soyluluğun bir amaç olduğunun bilincine varmış bir prensti. Onun içindir ki yerin yedi kat altında bile babanız gibilere meydan okumayı sürdürecektir. O her zaman babanız gibilerden daha büyük bir insan oldu. Daha büyük bir yazar değil, daha büyük bir insan oldu. Ama doğrudur, Gogol yazıda neyse, Ivanov resimde neyse, Kievski felsefede neyse, Novikov Rus düşünce hayatında neyse, Alexi Kristovovich Zelenski oydu. Alexi gibi erkekler uzun yaşamazlar. Alexi gibi erkeklerin ölümleri de kaza eseri olmaz. Onların ölümleri hormonal dengesizliklerle, nükleer sızıntılarla, yetersiz gıdalarla da açıklanamaz. Genç yaşta mezara girmelerinin nedeni farklıdır. Onların hayatları kişisel olmadığı gibi ölümleri de kişisel değildir. Alexi'ninki gibi güçlü ve cömert ruhlar sizlerin hepinizin, Rusya'nın, insanlığın garipliklerinin altında ezilirler. Makineli tüfek gibi konuştuğumun, kelimeleri savurduğumun farkındaydım. Hedeflerini bulup bulmadıklarından da emin değildim. Kaldı ki şundan 6-7 yıl önce Rusya'nın en büyük peygamber devlet adamı olarak takdim edilen Solzhenitsyn'in bile İncil'den fırlamış bir hayalet diye hükümsüzleştirildiği bir dönem yaşanıyordu. Adam bir şaka gibi, olmayan bir dünyaya var gücüyle tutunmaya çalışıyor diye alay ediyorlardı. Daha da ileri gidenler Rus Ayetullah'a gerici çariç diyenler, hatta Yahudi düşmanı olmakla suçlayanlar bile vardı. Solzhenitsyn Rusya'yı Rusya yapan manevi değerlere sahip çıkmaya davet ettiği için ülkesinin aydınlarını küstürmüştü. Yegane terazisi seküler yasaların harfinden ibaret olan bir toplum, insanoğluna layık bir toplum değildir demek suretiyle de Batı entelijansiyasını ve basınını, son kitaplarından birisinin Rusya çöküşlerinin 5000 gibi bu ülke hele de bu çapta bir yazar için hezimet sayılabilecek bir sayıda basıldığını hatırladım. Artık yurttaşları da onu dinlemek istemiyorlardı. 80 yaşındaydı, yine de vazgeçmiyor, yazıyor, yazıyordu. Bir yazar olarak görevimi her türlü ahval ve şerait altında yerine getirdiğimi biliyorum demişti. Mezarımda hayatta olduğumdan daha da başarılı olacağım. Çünkü doğruya giden yolu kimse engelleyemez. Ben bu yolda ölümü göze almış birisiyim. Geldiğinden bu yana yerinden kıpırdamamıştı. Hala Gorki parkını seyrediyor ama bence görmüyordu. Gözlerimin ısrarını üzerimde hissetmiş olmalıydı, başını çevirdi. Bakışlarımız karşılaştı. Kendimi çok üzgünüm diye fısıldarken buldum. Çok ama çok üzgünüm. Cevap vereceğini ummamıştım. Kendi düşüncelerine dalmış, konuşulanları dinlememiş sanıyordum. Ama evil dedi Solzhenitsyn. İngilizce bad değil, evil, kötüden de öte. Kerih anlamında. İnsanoğlunun özde iyi olduğu, fıtratında kötülük bulunmadığı inancı dünyaya hakim olduğu sürece özgürlüğün şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Dünya insanlara aittir inancı şerden yanlış toplumsal yapılanmalar sorumludur inancı geçerli olduğu sürece özgürlüklerin şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Kurallar esnetilip mezhepler genişletildikçe kuralları ihlal edenlerin pohpohlanmaları hatta cezasız kalma ihtimalleri artar. Yasaları uygulamaya kalkan hükümetlerin karşısına suçlunun insan haklarının ihlal edildiğini iddia eden binlerce avukat dayanır. Kolundaki çağrının alarmı çaldı, konuşmayı kesti, baktı oğluna. Ignat'a gülümsedi, arayanın eşi olduğunu bildirdi. Dimitriyevna, nerede kaldınız diyor. Sözüne Putin gibi avukatlar diye devam etti. Rusya'nın yağmalanmasına mazeretler uyduranlar. Lakin ahlakla, siyasetle, sanatla yasaların üstünde olmak zorundadırlar. Yüreğim, yüreğim yanıyor Sasha. Sasha Ertuğrul'a Erto, Firuzan'a Firuz der gibi Alexander'ın sevgi ve samimiyet belirten kısaltılmışı. Alexi Solzhenitsyn'e Sasha diye hitap ederdi. Benim böyle hitap etmeye ilk ve son kez cesaret etmişliğim prensi toprağa verdiğimiz o gün. Solzhenitsyn benim için hep Batı entelijansiyasının kendisinden henüz soğumadığı günlerde ona yakıştırdıkları kimliğiyle peygamber devlet adamı olarak kaldı. Yüreğim, yüreğim yanıyor Sasha. Kalkmaya hazırlanıyorken duraladı, uzandı, elimi ellerine aldı. Tanrı ateştir, insan demir. İsa Mesih ateşin demire nüfuz etmişliğidir. Prens Alexey Kristovovich Zelenski'nin ruhu ateş aldı. Ateşini Güloya Sultan'ın bedenine nakletti. Tıpkı naklettiği gibi ısıyı demirin. Tıkandım, nefes alamaz oldum. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Müthiş bir iltifattı çünkü ateş Rus kültüründe sudan daha temizdir. Mutlak arınmayı ve kurtuluşu simgeler. Bu ülkede tanrılar yeryüzüne kızıl ateş dillerine binmiş olarak inerler. Rus kiliselerinin kubbeleri şekillerini ateşten alırlar. Starovera derler eski inananlar. Hazreti İsa'nın dünyayı ateşle vaftiz ettiğine iman ederler. Ateşin huzuruna abdestli çıkılır, saygıyla yakılır, saygıyla söndürülür. Manastırlarda ocak yapmak bir ayindir. Sakristandan başkası ateş yakamaz. Dipnot, sakristan kilise görevlisi Zangoç. Mussorgsky'nin Kovanşina açısından Stravinsky'nin ateş kuşuna, Bakunin'den Rimski-Korsakov'a kadar Rusya'yı Rusya yapan dehalar ateş ögesinden esinlenmişlerdir. Solzhenitsyn Alexei'nin ruhunun ateşini bedenime naklettiğini söylerken Rusya'nın bende yer bulduğunu söylüyordu ki bu değerlendirmenin onun tarafından yapılmış olması benim için yaşamamın doğrulanması demekti. Rus evinin babasıdır ateş, boyun eğmez, yerde sürünmez, ısı verir, ışık verir. Ama ateşin ortaya çıkması için kendi ortamını bulması gerekir. Her erkek gibi o zaman yenilenir, güçlenir, dediğini yüceltir, arşa kaldırır. Minnettarım efendim derken kekeliyordum, sonra duyduğum minnet borçlandırdı. Solzhenitsyn'in ne demekte olduğunu anlıyor olduğumu bilmesi yaşamsal aciliyet kazandı. Dudaklarımdan Tanrı'yı ışıkla değil, ısıyla ulaşılır sözlerinin döküldüğünü duydum. Alexi'den öğrendiklerimi tekrarlıyordum. Aydınlanma değil merhamet, Tanrı'nın hak edilmiş gazabıdır ateş. Kibri ve incinebilirliğimizi yüzümüze vurur. Ağlamaya başladım. Onu çok özlüyorum Sasha. Bizi izleyen Nabokov daha fazla dayanamadı. Daha doğrusu kibrine yenik düştü. Vay vay vay diye ünledi. Odadakilerin hepsine duyurarak ve konuşmalarını kesip bize dönmelerini sağlayarak. Çağdaş bir Maria Magdalena. Alexei'nin annesi de bana böyle demişti. Çağdaş bir Maria Magdalena. Madame Zelenskaya'ya söyleyemediğimi Nabokov'a aykırdım. Maria Magdalena olmaktan onur duyarım. Maria Magdalena, Hazreti İsa'nın ashabından bir kadın. Mukaddes kitaba göre Hazreti İsa peygamberliğini müjdelerken oradaydı. Çarmıha gerilirken yanındaydı. Mezarının boş olduğunu ilk fark eden o olduğu gibi, dirildikten sonra da onu ilk gören, göğe çıktığını inananlara duyuran oydu. İsa'nın en yakın ashabının bir kadın olmasının özel bir telmihi daha var. Bir kadının Tanrı ile bağımsız ve doğrudan ilişki kurabileceğine işaret ediyor ki, bu olgu günümüzde özellikle de Katolik feministlerin eşitlikçi argümanlarının temeli. Ancak Magdalena'nın Rus Ortodoks Kilisesi nezdinde de özel bir yeri var. Şöyle ki Çar 3. Alexander Azize'nin anısına Kudüs'te, Zeytin Dağı'nda kutsal şehrin en muhteşem kiliselerinden birini inşa ettiriyor. 1888. Kudüs o yıllarda henüz Osmanlı toprağı. 2. Abdülhamit Katolik Ermeniler de dahil olmak üzere ehli kitaptan inşaat izni esirgemiyor. Çar Soğanbaşı, daha doğrusu ateş dili şeklinde 7 kubbesi olan görülmemiş güzellikteki kiliseyi dikiyor. Açılış töreninde hazır bulunan 24 yaşındaki baldızı Düşes Elizabeth Fyodorovna burada gömülmek istediğini söylüyor. Vasiyeti Ekaterinburg'da son Romanovlarla birlikte öldürülmesinden sonra yerine getiriliyor. Dahası Rus Ortodoks Kilisesi tarafından azize ilan ediliyor. Özel muamelenin nedeni Elizabeth'in İngiliz kraliçesi Victoria'nın torunu olması. Romanov hanedanına intisap ettikten sonra mezhep değiştirmiş. Oğul Nabokov'un bana Maria Magdalena derken orta çağdan kalma, anakronistik bir kişilik olduğumu vurguladığını ya da Hazirun'a hatırlattığını bilecek kadar eskimiştim Rusya'da. Asıl hedefi hiç kuşkusuz papazlığa, yani boş dogmalarla oyalanmaya soyunmak suretiyle dehasını yok ettiğini söylediği Alexei'ydi. Ancak beni Maria Magdalena yapmak suretiyle bir yandan Alexei'yi kendisini peygamber sanan bir meczuba indirgiyor, diğer yandan da beni İncil'den fırlamış bir hayaletin peşinden giden gerici ilan ediyordu. Fundamentalist olması kaçınılmaz bir Müslüman ile papazlığa soyunan bir Ortodoks'un tarih hatası olduğu kadar da marjinal ittifakı. Ve bu ittifakın Rus ayetullahı tarafından onaylıyor olmasının gülünçlüğü. Adamı tetikleyen Lolita'ya ilişkin yargımı, din çıkışlı ahlak değerlerine dayalı yargımı dillendirmiş olmamdı ki, günümüz Rusya'sına bu komünizmi övmekten de ağır bir entelektüel suç. Her şeyden önce erdem kavramını yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Ve bu girişim erdemli kalabilmek uğruna canlarını yok yere feda etmiş milyonlarca partizan çocuğunun acı ve alayla isyan etmelerine yetiyor. Freud'un devreye girdiği nokta da bu. Edebiyat ile platonik bir aşk yaşayan bu ülkede psikanaliz, Solzhenitsyn gibi erdemi ululayan bir yazarı hükümsüzleştirmenin etkin yöntemlerinden bir diğeri olarak ortaya çıkıyor. Baba Nabokov'un Gogol'e yaptığını Solzhenitsyn'e yapıyorlar. Örneğin D.M. Thomas diye bir eleştirmen var. Solzhenitsyn'in çocukluğuna iniyor ve oldum olası kibirli birisi olduğunu iddia ediyor. Öyle ki hastalanıp okula gitmediği günlerde güya sınıf arkadaşları kendisinin varlığından mahrum kalacakları için üzülürmüş. Thomas kitabı boyunca Sasha bile değil, Sonya dediği, ki bu mesela Cemil Meriç'e Cemoş demeye benziyor, Solzhenitsyn'in kendisini beğenmişliğinden dolayı hiçbir gruba dahil olamadığını, hep müzmin muhalif kaldığını söylüyor. Daha da ileri gidiyor. Yazarı Freud'un hazzın her türlüsünü bastıran ve reddeden bir tip diye tanımladığı anal tabiatlılar sınıfına sokuyor. Joie de vivre dedikleri yaşama sevinci olmadığından bahsediyor. Yaşlı adamın hemen hiç gülmeyen abuz çehresine baktığınızda hazdan nasibini almadığını söylemek olası. Yargılarında katı ve ciddi olduğu da doğru. Ama anal, Solzhenitsyn'in yaşadığı hayat düşünüldüğünde, şahit olduğu olaylar düşünüldüğünde, yakın zamanların en karanlık yıllarında bir başına oynadığı rol düşünüldüğünde, kimde joie de vivre kalabilirdi ki onda kalsın? Freud düşkünlüğünün bir diğer nedeni fedakarlık yorgunluğu. Yurttaşlarından öz eleştiri anlamında cihat, edep ve hatta tövbe talep eden, emperyalist geçmişleriyle yüzleşmelerini, hatta işledikleri ulusal suçlar için özür dilemelerini, Solzhenitsyn gibi müthiş bir belagatle öneren birisini savuşturmanın yolu, adamın normal olmadığını ima etmek. Kaldı ki Rusların rejim karşıtlarını psikiyatri hastası olarak görmek ve tedavi etmek gibi Bolşevik döneminden kalma bir alışkanlıkları da var. Solzhenitsyn ya da Alexei söz konusu olduğunda ne Nabokov ne de benzerleri bu denli ileri gidebilirlerdi. Ancak erdemleri psikolojik temelli takıntılar ya da beden salgılarının kusurlu kimyasal bileşimiyle açıklamak, kendilerini erdemli olmak için göstermeleri gereken özveriden azat ettiği için rahatlatıcıydı. Nitekim ateşin Rus ruhunun huşu uyandırdığı kadar da dehşet salan ama tamamlayıcı bir parçası olduğuna işaretle, serotonin hormonunun dibe vurduğu bir anda alevlerin cazibesine kapıldığına karar verdiler. Hükümlerini desteklemek için Alexei'nin Rusya'da yangın koruma mühendisi alanında doktora yapan ilk ve tek bilim adamı olduğunu hatırlattılar. Bilgisayarda yangın modellemesi yaparkenki heyecanından bahsettiler. Yangın Bilgi Bankası kapsamlı yangın çözümlemesi derken kendisini bu muazzam gücün büyüsüne kaptırdığını savundular. Kelimelerin üzerine basa basa konuştuğumu hatırlıyorum. Maria Magdalena olmaktan gurur duyarım. Türkiye'de havarilerini yaratamayan İsa'nın yeri tımarhanedir, tarih değil diye bir söz vardır. Muhammed'in ilk mucizesi Hatice-tül Kübra. Dipnot. Hazreti Muhammed'in karısı Hazreti Hatice, yüksek ahlak ve Ali Cenaplığı nedeniyle bu adla anılmaktadır. Alexei'nin mucizesi olmak isterdim, evet. O yurttaşlarının kaderinden utanan bir prensti. Varsa bir hatası zilletten kurtulmak için dahi olsa çarlaşmaya razı olmamasıdır. İktidardan, şeytandan kaçtığı gibi kaçtı. Tarihinizi düşündüğümde hak vermediğimi söyleyemem. Zillet diye güldü Nabokov. Hiç düşündün mü? Belki de alçaklık, yücelik boş laflardır. Belki de asıl olan diri bir bedene yansıyan ışık ve gölgedir. Işık ve gölgenin şu gündeki, şu andaki eşsiz oyunudur. Ehemmiyetsiz ayrıntıların taklit edilemez, tekrarlanamaz ahengidir. Tercihan 9 ile 14 yaşları arasındaki bakirelerin bedenindeki ışık ve gölgelerin. Neden olmasın, öyle değil mi? Kaşarlı hamburg teklifini yapar 9 ile 14 yaşları arasındaki bakireler, ister kabul ederler ister etmezler. Babasının Lolita'nın bir yerinde o yaşlardaki kızların yaşça 2 ya da 3 misli erkeklere şeytani fıtratlarını sergileyerek yaşlı adamları delirttiklerinden, nasıl delirttiklerini ballandıra ballandıra anlatmıştı, şikayet ettiğini, bunun adi bir numara olduğunu, üstelik Tevrat'tan bu yana kadınlara atfedilen fettanlığı düşününce özgün bir tarafı da olmadığını söylüyordum. Ama erdemsizlikten şikayet stratejisi başarılıdır. Çünkü şikayet masum insanlara bir ömür boyu rastlayamayacakları iğrençlikleri sergileyerek reyting yapmak yoludur. Yazar ya da sunucu kendisini münasip bir şekilde olayların dışında bırakır, kendisi de seyirciymiş gibi yapar. Adamı sarsmayı başaramamıştım, ciddiyetle onayladı. Dağ, diri bir bedene yansıyan ışık ve gölgeler. Meydan okur gibi bakıyordu ve ben gözlerinde işleri iyi giden şeytanın özgüvenini gördüğümü hissettim. Tehlikeye düşen bedenin ahlaki safra gibi algıladığını bilirim diye tısladım adeta. Külçe gibi, leş gibi yaşamanın da yaşamak sayılabildiğine şahidim. Bir vorgulak mahkumunun, Tuleyev'in çıktığı kapıyı işaret ediyordum. Diri bir bedene sokulmak, ona hayvan gibi yumulmak iştiyakını da anlayabilirim. Ama sizin babanız bir vorgulak mahkumu değildi. Sizin babanız leş kargalarını dahiyane başarıyla pazarlayan bir ultraliberaldi. Bir halyavçik. Ultraliberal dedim. Sövgü tınısını yakalayan herkes irkildi. Numaramı vermişlerdi. Sovok. Dipnot perestroikadan sonra Sovyet veya komünist anlamında kullanılan argo. Yani dar görüşlü, iki yüzlü, işgüzar devlet dal kavuğu. Halyavçik dedim ki bedavanın Rusçasıdır. Amerikalıyı haksız yere Rusya tarihinin en rezil dolandırıcılık hikayelerinden birisine, MMM davasına bulaşmakla suçlamış oldum. Sen bir vorgulak mahkumu değilsin derken de Nabokov'un herkesin malumu olan konumunu ilan etmekten öte bir şey söylemediğim gibi, o gün o odada Alexei anmak üzere toplanmış diğerlerinin, istisnasız hepsinin ailesine en az bir kişinin gulaklarda yok olduğunu yatsır durumuna düştüm. Oysa Rusya'nın kent aydınları rejimin kolladığı ailelerin çocuklarıdır diye bir şey yoktur. Tersine hemen hemen hepsi büyüklerini rejime kurban vermekten bitap düşmüş, devlet millet işlerinden uzak durmaktan başka çareleri kalmamış insanlardır. Heyhat, tahrike kapılmamalı. Alexei bu adamla hiçbir şart altında tartışmamalıydım. Bugün bildiğim gibi o gün de biliyordum ki dillendirdiğimiz hükümlerin gerekçelerini nakledebileceğimiz kadar vaktimiz yok. Ömrümüzün hiçbir aşamasında yeterli vakit yok. Bu dünyada vakit yok. Beynimizde uçuşan çağrışımları paylaşmamız bir hayal ve meğer ki konuşmadan anlaşabilelim. Seslendirdiklerimizin aklımızdan geçenlerin sulandırılmış bir özetinden ibaret kalmaları mukadder. Kaldı ki Alexander Solzhenitsyn oradaydı. Alexander Solzhenitsyn anlamsızlık korkusunun ölüm korkusundan daha yaman olduğunu bilen adam. Muhteşem Rus entelijansiyasının bir ifadesini de Nikolay Gogol'da bulan ötenazi geleneğine burun kıvırmayan peygamber devlet adamı. Peygamber devlet adamı ünvanı benim ilk duyuşum New York Times'ın dünyanın en önemli iktisatçısı ilan ettiği Harvard profesörü Boris Yeltsin'in baş danışmanı, Jeffrey Sachs'ın basın danışmanı Janet Weed'in Alexei'nin hanım arkadaşı profesör Teresa D. Kornblatt'a yazdığı eski bir mektuptan. Mektubun yazıldığı tarihte Solzhenitsyn henüz ABD'de sürgündeydi. Alexei Batılı aydınların Solzhenitsyn'i o yıllarda nasıl değerlendirdiklerini görmem için okumamı istemişti. Bayan Weed'in mektubu, National Review'un 23 Eylül 1991 sayısında Solzhenitsyn'in bir makalesi çıktı. Özellikle de şu paragrafın seni ilgilendireceğini düşündüğüm için kopyalıyorum diye başlıyordu. Bir ulusun gücü ya da güçsüzlüğü sanayileşme seviyesinden çok manevi yaşamının seviyesine bağlıdır. İnsan yaşamının nihai hedefi ne serbest piyasa ekonomisi ne de genel refah seviyesinin artmasıdır. İster en mükemmel yönetim sistemi, ister sanayi kalkınma gerçekleştirilsin, bir ulusun manevi enerjisi tükenmişse o ulus çökmekten kurtulamaz. Öyle görünüyor ki Solzhenitsyn'in düşüncesinin özünde Rusya'nın manevi seferberliği yatıyor. Adam Batı basınında reformcular olarak takdim edilen küçük bir aydın grubunun komünizme karşı yaygın husumeti suistimal etmekten öteye gitmediklerinin, ortaya ana hatlarıyla bile olsa Rus halkının onaylayacağı ve uygulanabilirliği olan bir program koymadıklarının farkında. Buradaki değerlendirme Yeltsin'in ikircikli tutumunun, temel meselelere ilişkin açık gelgitlerinin, günümüzde keyfini sürdüğü ulusal kahraman statüsünü kaybetmesiyle sonuçlanacağı şeklinde. O durumda diri bir gücün harekete geçmesi gerekecek. Düş kırıklığının 1991 bahar veya yazında doğruğa ulaşacağı hesaplanıyor. Sonbahar Solzhenitsyn'in dönüşü için en uygun zaman olarak değerlendiriliyor. Kendisi Slav olmayan cumhuriyetlerin birlikten ayrılmasına sıcak bakıyor. Yeni ulusun adı Avrupa ve Asya Rus Cumhuriyetleri Birliği olacak. Rusya'nın geleneksel tarım topluluklarının yeniden hayata döndürülmesi gereğinden bahsediyor. Demokrasi avukatlığı yapmıyor. Güçlü ancak ilerici bir merkeziyetçilikten yana. Yeni Cumhuriyet'in geleneksel Hristiyan değerleri, ahlak, feragat, tevazu gibi Rusların saygı duyduğu erdemler üzerine inşa edilmesi gereğini savunuyor. Kendisi 72 yaşında. Politikaya atılması beklenmiyor ancak 20 yıllık sürgününü tamamladı. Rusya'ya kendi siyasi reform programı ile dönüyor. Ülkesinin geleceğine ilişkin tartışmalı olmakla birlikte sarih bir vizyonu var. Bu da Rus politika sahnesine kolay rastlanır bir şey değil. Rusya'yı halen reform peşinde olan demokratların çoğundan daha iyi tanıdığını ve anladığını biliyoruz. İdeolojik, ruhani ya da siyasi, Rus yaşamının her veçesinde muhteşem bir etki yaratabilir. Rusya'nın en büyük peygamber devlet adamı olur. Batılıların Rusya'ya ilişkin ahkam kesmelerine, hele de geleceğine ilişkin soğukkanlı tahminler yürütmelerine işarlediğim günlerdi. Soğu demiştim farkında olmadan Teresa'nın konuşma biçimine öykünerek. Sonradan niye küstüler? Batılı aydınlar aydınlanmadan kaynaklanmayan hak ve özgürlüklerin var olabileceği düşüncesine tahammül edemiyorlar. Sasha'dan soğumaları onun geleneksel Rus değerlerini savunmaya başlamasına denk düşüyor. Tanrı'ya, Ortodoksluğa, maneviyata, Rus ulusunun batıni temellerine ilişkin değerler. Batılı intelijenti siyasi özgürlüğün ruhani bir temeli olabileceğini aklından geçirmek bile istemiyor. Unuttular demek. Neyi? Liberty under God, özgürlük Tanrı'nın emridir anlayışını. İnsan haklarının insanın eşrefi mahlukat olmasından kaynaklanan doğal haklar olduğu savını. Batı'da insan haklarının ilk ve geleneksel anlamı buydu, öyle değil mi? Alexi başıyla onaylarken saçları bir an tavandaki çıplak ampulden ışık alıp parladıydı. Koyu altın sarısı renginde ve çok güzel olduklarını şaşırarak fark ettiğimi hatırlıyorum. Öyleydi dedi. Batı'da Allah'la birlikte insan haklarının kaynağını da unuttular. İnsan haklarının vahiy değil akıl gereği olduğu düşüncesi yerleşti. Akıl insan haklarının korunmasının Allah'a havale edilmesinin yetmeyeceğini söyler. Allah'larından bulsunlar temennisi yetmez, örfi ceza yasaları gerekir. Rusya'nın trajedisine yeni yeni nüfuz etmeye başlıyordum. Buna karşın aklın insana dair meseleleri tek başına çözebileceğine inanan biri değildim. Dikkat kesildiğimi hatırlıyorum. Alexi ifadesiz bir yüzle, daha doğrusu söylediklerinin telmiğini kendisi de tartıyormuş gibi konuşuyordu. Batılıların aklın gereğini mükemmelen yerine getirdiklerini kabul etmek lazım. Aydınlanma sonrası dünya görüşlerine en uygun biçimde teşkilatlandılar. Yasalarını harfiyen uygulamaya koydular. Böylece Batı'da devletin vatandaştan yasaların harfiyen uygulanmasını talep edemeyeceği bir sistem yerleşti. Orada kimseden Allah'ın ya da toplumun rızası için yasal haklarından feragat etmesi, özveride bulunması istenemez. Ve örneğin Zudin bir budaladır. Önce evet demiş, ardından da ünlemişti. So, Zudin'i biliyorsun. Onu Galina'ya borçluyum. Zudin işçi sınıfının psikolojisini ve bilincini dünyayı yeniden örgütleyecek ve komünist toplumu yaratacak şekilde inşa etmeyi amaçlayan edebiyatın ilk örneklerinden Şokolat isimli öykünün kahramanı. Galina Alekseyevna'ya göre Rusya'nın nereden nereye geldiğinin simgesi. Galina Alekseyevna Ivanova, Alexei'nin ortaokuldaki İngilizce öğretmeni, benim Rus edebiyatı rehberliğimi üstlenen hanım. Sovyet Edebiyatı'nın Dostları Derneği'nin üyesiydi. 1991'de Gorbaçov reformlarının yozlaştırdığını gözlemledikleri Rus edebiyatını yaşatmak amacıyla kurulan dernek, Şokolad'ın yazarı ve 1917 Kızıl Ordu kumandanlarından eski tüfek, Tasarov Rodionov'un kurucu başkanı olduğu Ekim Sanat Platformu'nun devamı sayılıyordu. Dipnot, NEP dönemi, eski adı ihtiyar Bolşevik anlamında. Yerel bir Çeka'nın karşı devrim ve sabotajla mücadele olağanüstü komitesinin başkanı olan Zudin'in, rüşvet, vurgun, karşı devrimci bir balerinle ilişki kurmak suçlarından yargılanmasının ve kurşuna dizilmesinin hikayesi Şokolat. Söz konusu rüşvet, İngiliz sefaretinden Edward Hackey isimli bir zatın, Zudin'in fuhuştan kurtarıp himayesine aldığı 17 yaşındaki bir balerine hediye ettiği Kyler's marka İngiliz çikolatasıdır. Zudin aslında suçsuzdur ve suçsuz olduğu tahkikat komitesi tarafından saptanmıştır. Buna rağmen kitlelere örnek olması için idam edilir. Zudin amaca ulaşmak için kurşuna dizilmelidir. Devrim keskin bir çelik gibi çakılırken muazzam bir baskı yaratır. Bu baskı bazen çividen mikro ölçekte çelik parçacıklarının kopmalarına neden olur. Ancak sıradaki ikinci adam boşalan yeri doldurur ve çivi yoluna devam eder. Zudin durumunda da bu böyle olmalı. Karar Zudin'e bildirilir. Zudin'in ilk tepkisi bir ömür boyu adlarından utanacak olan çocukları için üzülmek olur. Ama sonra önemli olan tek şeyin devrim olduğunu, amaca ulaşmak yolunda kendi adının kirlenmesinden başka çare olmadığını hatırlar. Ne pahasına olursa olsun insanlara en kısa sürede mutluluk getirmek amacından vazgeçilmemelidir. İdam edilmek suretiyle ikircikli yoldaşlara ibret teşkil edebilir. İşçi sınıfının ekmeğini çalmak, çikolataların ve balerinlerin peşine düşmek suretiyle davaya ihanet etmelerini önlemeye yardımcı olabilir. Son sözleri de şunlar. Önemsiz ve sefil Zudin'in adı beyinlerinize kazınsın ve bundan böyle bu inatçı hareketin, kesintisiz ve sonsuz devrimin en dürüst ve en temiz amacı olan mağdurların mutluluğu yolundaki ilerlemesinde alçaklığın, kötülüğün ve ihanetin simgesi olsun. Komünizm sadece gelecek için ve sadece mazlumların mutluluğu için vardır. Bu amaç uğruna yaşanacak ve uğruna ölünecek bir amaçtır. Yes demiştim, burukluğumu saklamaya çalışmadan. Yes, batıdan zudin çıkmaz. Kesin olan örfi yasanın hükmüdür. Kimseden Allah'ın ya da toplumun rızası için yasal haklarından feragat etmesi, özveride bulunması istenemez. Gel gör ki vatandaşın yasaları manipüle etme becerisini geliştirmesi uzun sürmez diye de eklediydim. Batılı yasaları sonuna kadar zorlar. Yasaların mümkün olan en uç çeperlerinde yaşar. Mesela petrol şirketleri daha ucuz bir yeni enerji türünü satın alıp ortadan kaldırdıklarında meğer ki ihlal ettikleri açık seçik bir yasa olsun. Toplumun esenliğini düşünmemekle suçlanamazlar. Gıda imalatçıları raf ömürlerini uzatmak için ürünlerine muhtelif zehirler kattıklarında meğer ki ambalajın üstünde belirtmesinler. İnsan sağlığıyla oynamakla suçlanamazlar. Satın almamak özgürlüğü diye bir hak vardır. İsteyen alır, istemeyen almaz. Ama her yasal hak helal değildir. Yüzüme hayretle baktığını hatırlıyorum. Evet demiştim, evet her yasal hak helal değildir. Her helal de yasal hak değildir. Bakınız şokolat. Her neyse, Solzhenitsyn insan yaşamının nihai hedefi ne serbest piyasa ekonomisi ne de genel refah seviyesinin artmasıdır derken bence bunu söylüyor. Böyle yorumluyorum ve muhteşem bir tespit olduğunu düşünüyorum. Sadece Rusya'nın değil benim ülkemin manevi keşmekeşine de ışık tutan bir saptama. Biz Türkiye'de yasalarla vicdan arasında kalıp bizar olmak nasıl bir şeydir iyi biliriz. Teresa'nın evin girişinde atılı çizmelerine göz attığı kısa bir sessizlikten sonra sigara sağlığa zararlıdır diye mırıldanmıştı Alexi. Buna karşın tütün şirketlerinin sigara üretiminden gönüllü feragatı söz konusu bile değildir. Tütün şirketlerinden, Nabokovlardan ya da Zudinlerden toplum yararına feragat talep edebilmek için ortak değerlerin, inançların, ülkelerin var olması gerekir. Bunlar yoksa kaybolmuşlarsa hak ve özgürlüklerin sınırlarını örfi yasalarla sıkı sıkı belirlemekten başka çare kalmaz. Vicdan ne derse desin, çare kalmaz. Yeni bir şey mi söylemiştim, şaşırtmış mıydım bilemiyorum. Ama bir süre sustuğunu... Sasha, erdemi yasaların da ideolojinin de üstünde görüyor dediğini hatırlıyorum. Ahlaki yasaların da üstünde pay bırakılması gereğini savunuyor. Bence de öyle. Düşünsene örfi yasaların da kestiği parmağın acımadığı bir toplum nasıl müthiş bir toplum olurdu? Vicdanla çatışmayan yasaların geçerli olduğu bir toplum. İnsanoğlunun nihai hedefi böyle bir toplumu gerçekleştirmek olmalı. Oysa neoliberalizmi benimseyip de yasalarla vicdan arasında kalmamak mümkün değil. Hiç değilse sizinki ya da bizimki gibi örfi yasaların, vicdana ya da vicdanın örfi yasalara yenik düşebildiği toplumlarda değil. Bir somun ekmek çalan aç adamla milyonlarca doları götürenin aynı kurallarla yargılandıkları durumlarda diye devam ediyordum ki, her yasal hak helal değildir, her helal de yasal hak değildir diye tekrarladıydı Alexi. Senin Sasha'yla tanışman lazım. Alexander Solzhenitsyn'le tanışmak ister misin? O gün de yüreğim ağzıma gelmiş kekelemiştim. O benimle vakit kaybetmek ister mi? Sen de müthiş bir müttefik bulacaktır demişti. Aydınlanma öncesi kültürünün mükemmel bir temsilcisisin. Bıraktım gözyaşlarım engelsiz insinler. Hazreti İsa'nın Maria Magdalena'nın ruhundan 7 adet şeytan çıkartmış olduğunu söylerler. Doğrudur, Prens Alexi de benim ruhumdan çok sayıda şeytan çıkartmıştır. Bunlardan en şerriri de ölüm korkusudur. Sadece bu bizi aşağılama gayretlerinizi boşa çıkarmaya yeter.''